12. ayrım. Sayfa 129. 13 Ekim 2012 Ankara. 2 yıl dolu dolu ve çok hızlı geçti. Tek tek düşününce ne çok olay olmuş, ne çok mücadele vermiş, ne çok iş yapmışız. Yine de göz açıp kapayıncaya kadar geçmiş gibi geliyor. Bu dönemde Türkiye'yi iki kere baştan sona kat ettim. Konferanslar verdim, halkımızla buluştum, meslektaşlarımla dertleştim. Çok şey yaşadım, çok şey öğrendim. Daha sonra güzel ülkemi iki kere daha neredeyse karış karış dolaşmak nasip oldu. İkinci defa Ankara Barosu Başkanlığı'na adaylığımı koydum. Meslektaşlarımız büyük bir teveccüh gösterdiler ve bu şerefli göreve beni bir kez daha layık gördüler. Ankara Barosu'nun 62. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığım konuşmadan bir bölüm. Ülkemiz hukuk devleti ve demokrasi mücadelesinde önemli bir dönemeçten geçiyor. Bu noktada biz avukatlara ve barolara her zamankinden daha büyük görevler düşüyor. Baroları sadece meslek odaları olarak görmek isteyenler, baroları belge veren, mühür basan, kimliksiz ve kişiliksiz şubelere dönüştürmeye çalışanlar şunu bilmelidirler ki demokrasi ve insan hakları mücadelesinin öncüsü yüzyıllar boyunca daima avukatlar ve barolar olmuştur. Savunma hakkının yok edildiği bir yerde haktan, hukuk devletinden, kişi güvenliğinden, bağımsız ve tarafsız yargıdan, özgürlük ve demokrasiden bahsedilemeyeceği açıktır. Ankara Barosu olarak biz haksızlık kimden gelirse gelsin, haksızlığın hedefinde kim olursa olsun, kim ne derse desin yalnız hukukun tarafı olduk. Toplumun, üniversitelerin, akademisyenlerin, gazetecilerin, sivil toplum örgütlerinin, meslek odalarının korkulu bir sessizlik içerisinde olduğu bu dönemde sessizlerin sesi olmayı kutsal bir görev bildik. Bugün tasfiye haline sokulmuş, özel görevli mahkemelerin kaldırılmasında en etkili kampanyayı Ankara Barosu başlatmış ve sürdürmüştür. Geldiğimiz noktada doğrudan doğruya siyasi iktidar tarafından demokrasilerde bulunmaması gereken mahkemeler olarak nitelendirilmiş olan özel görevli mahkemeler TBMM tarafından kapatılmış ancak dünya hukuk tarihine kara bir leke olarak geçecek şekilde ellerindeki işleri bitirinceye kadar yargılama yapmalarına imkan tanınmıştır. İzahı imkansız bu çelişkili durum ülkemizde hukuk devleti ve demokrasinin içine düşürüldüğü derin krizin bir göstergesidir. 23 Kasım 2012 Ankara. Biz her konuya her zaman hukuk devleti ve demokrasi penceresinden baktık. Türkiye'yi bir arada tutacak gücün demokrasi olduğuna inandık. Bu nedenle hukukun artık evrenselleşmiş ilkelerinin bir arada yaşamının ortak paydası haline getirilmesi için mücadele verdik. Ana dilde savunmaya ilişkin yazımız okunduğunda ne demek istediğimiz somut bir şekilde görülecektir. Ana dilde savunma, soğukkanlı düşünelim ve adil yargılanma hakkının evrensel ilkeleri çerçevesinde bir çözüm bulalım. İki temel tespit. 1. Devletin resmi dili Türkçedir. A. Resmi dilden kasıt yasama, yürütme ve yargı işlemlerinin Türkçe olmasıdır. B. Resmi dilin Türkçe olduğuna dair kuralın aşındırılması yakın orta vadede üniter devletin parçalanması sonucunu doğurur. C. Üniter devletten vazgeçilmesi Türkiye'nin bir veya birden çok bölgesinde özerk devletler kurulması demektir. Bu kendini hangi sıfatla, aidiyetle, siyasi, ideolojik görüşte tanımlarsa tanımlasın, ülkede yaşayan herkesin felaketi olacak ve yalnızca sömürgeci zihniyetli, emperyal güçlere çıkar sağlayacak bir iç savaş döneminin başlaması anlamına gelir. 2. Adalet, mülkün yani ülkenin temelidir. Sanık kendini savunamazsa maddi gerçeğe ulaşılamaz. Adalet gerçekleşemez, ülkenin temeli zedelenir. A. Bu sebeple kendini savunacak derecede Türkçe bilmeyen sanığın tercümandan yararlandırılması zorunludur. B. Esasen bu halde tercümandan yararlanan sanık değil, bizatihi yargı organıdır. Çünkü etkili bir savunma olmazsa yargı organı varlık sebebi olan adalet dağıtma işlevini yerine getiremez. Bunun sonucunda ülkenin temeli olan adalet sistemi dolayısıyla ülke yara alır. 2. Sorunun çözüm yolu. İki temel tespitin uzlaştırılması. 1. Üniter devletin korunması, Türkiye'nin bir iç savaşa sürüklenmesinin önlenmesi isteniyorsa, yasama, yürütme ve yargı işlemleri resmi dil olan Türkçeden başka dilde gerçekleştirilemez. 2. Öte yandan ceza yargılamasında duruşma sözlüdür ve dinamik bir süreçtir. Şu halde sanığın duruşmayı en iyi şekilde takip edip sürece dahil olabilmesi için resmi dil olan Türkçeyi hem anlayacak hem kendini ifade edecek kadar iyi bilmesi gerekir. Aksi halde söylenenleri eksiksiz ve hatasız bir şekilde anlayamaz, düşündüğünü eksiksiz ve hatasız bir şekilde ifade edemez. Soruşturma evresinde, poliste, jandarmada veya savcılıkta yeterli olan Türkçe bilgisi dinamik bir duruşmada yeterli olmayabilir. 3. Soruna bakış açımız, adil yargılanma hakkının evrensel ilkeleri ise sorunun adı, ideolojik çağrışımlar yapan ana dilde savunma olmamalıdır. 4. Aynı şekilde kendini savunacak derecede Türkçe bildiğini kabul eden, bu kabulü yargılama organının gözlemiyle doğrulanan sanık buna rağmen tercümandan yararlandırılmamalıdır. Aksi takdirde yargılama dili sanığın arzusuna göre belirlenmiş, resmi dilin Türkçe olması kuralı aşındırılmış olur. Bu nedenle hükümet tasarısında yer alan meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilen sanığın sözlü savunmasını başka dilde yapabileceğini öngören düzenleme, yargılama dilinin Türkçe olması kuralının dolayısıyla üniter devletin aşındırılmasıdır. 5. Sorun, sanığın duruşmayı en iyi şekilde takip etmesinin ve düşündüğünü eksiksiz ve hatasız ifade edebilmek suretiyle duruşmaya katılmasının sağlanmasıdır. 6. Örneğin, Almanya'da doğmuş büyümüş bir Türk vatandaşının annesinin dili Türkçe olsa bile Türkiye'de yargılanırken pekala tercümana ihtiyaç duyulabilir. Aynı şekilde ilkokuldan itibaren İngilizce öğrenmiş bir Türk vatandaşı Amerika Birleşik Devletleri'nde yargılanırken tercüman olmazsa duruşmanın akışındaki ayrıntıları takip edemeyebilir veya her düşündüğünü cümlelere dökemeyebilir. 7. Öyleyse her türlü ideolojik söylemden arındırılmış gerçek sorun, sanığın duruşmayı en iyi şekilde takip edip sürece en etkili şekilde dahil olacak düzeyde Türkçe bilip bilmediğinin nasıl tespit edileceği olmalıdır. 8. Aslında doğru cevap hepimizin kendimize soracağı basit bir soruyla ortaya çıkacaktır. Benim duruşmada konuşulan resmi dili en iyi şekilde anlayıp anlamadığımı, kendimi resmi dilde en iyi şekilde ifade edip edemeyeceğimi en iyi kim bilebilir? Bu sorunun cevabı herhalde herkes için bendir. 3. Çözüm. 1. CMK madde 202'ye 1'de yer alan meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilme ölçütü, duruşmada sanığı etkisiz ve edilgen kabul ettiği için yeterli değildir. Ölçüt, doğru uygulamayı sağlayacak şekilde şu şekilde değiştirilmelidir. Duruşmayı etkili şekilde takip edip düşüncelerini eksiksiz ve hatasız olarak ifade edecek ölçüde Türkçe bilmek. 2. Sanığın bu yeterlilikte Türkçe bilip bilmediğini tespitte mahkemenin takdir yetkisini kullanırken kanunun yönlendirici olması gereklidir. Kanuna şöyle bir hüküm ilave edilmelidir. Sanığın bu konudaki beyanı esastır. 3. Duruşmayı kendi ideolojik propaganda zeminine dönüştürmeye kalkışanları önlemek amacıyla ancak mutlaka özgürlükçü bir bakış açısıyla uygulanmak kaydıyla şu düzenleme fayda sağlayacaktır. Mahkeme tercümandan yararlanma hakkının kötüye kullanıldığını tespit eder ise tercüman görevlendirmesi yapmayabilir veya yapılmış olan görevlendirmeyi kaldırabilir. Sonuç 1. Üniter devleti aşındıracak her adım Türkiye'yi bir felakete sürüklemektedir. 2. Adalet mülkün yani ülkenin temeli ise adil yargılanma hakkının gereklerinin yerine getirilmesi sanığa bir lütuf değildir. İnsan haklarına saygılı bir yargılama ülkeye yapılabilecek en iyi hizmettir. Tercüman konusunda bu açıdan yaklaşılmalı ve çözüm bulunmalıdır. 3. Hukukun evrensel kuralıdır. Sui misal emsal olmaz. Bir hakkın nasılsa kötüye kullanılacağından söz ederek niyet okumaya kalkışmak ve adil yargılanma hakkını sağlamamak sadece kötü niyetlilere yarar. 4. Soruna adil yargılanma hakkının evrensel penceresinden bakıldığı takdirde, üniter devlete zarar vermeyen, tam aksine adil yargılamayı sağlamak suretiyle ülkenin temellerini güçlendiren çözümleri üretmek hiç de zor değildir. 17 Mart 2013 İstanbul. Alkışlardan başka bütün tepkilere, önerilere, eleştirilere kapılarını kapamış olan iktidar, barolara karşı tavrını açıkça ortaya koymuştu. Bu çerçevede İstanbul Barosu'yla dayanışma göstermek adına Ankara'dan yüzlerce avukatla İstanbul Barosu'nun olağanüstü genel kuruluna katıldık. Tarihi bir gündü. Kişisel olarak da unutamayacağım anlar yaşadım. Tek yürek olmanın, omuz omuza mücadele etmenin heyecanıyla yaptığım konuşmadan bir bölümü paylaşıyorum. İstanbul Barosu'nun olağanüstü genel kurulunda yaptığım konuşmadan bir bölüm. Biz bir yemin ettik. Hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına bağlı kalacağımıza, en değerli varlıklarımız üzerine, namusumuz üzerine and içtik. Biz avukatız. Biz hakimi hakim, savcıyı savcı yapan bağımsız savunmayız. Biz demokrasinin lokomotifiyiz. Çağlar boyunca toplumları biz özgürleştirdik ve bizi susturmak isteyenler hiçbir zaman başarılı olamadılar. Bizim pusulamız Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabesi. Biz atamıza ve milletimize söz verdik. Biz bu mücadeleye baş koyduk. Biz gerekirse canımızı da veririz dedik. İşte bu kararlılıkla buradan Türkiye üzerine kirli senaryolar yazan tüm emperyal güçlere ve onların Türkiye'deki temsilcilerine sesleniyorum. Başaramayacaksınız, başaramayacaksınız, başaramayacaksınız. 1 Nisan 2013 Ankara. Bugün hala gündemde olan açılım süreci denilen süreç başlamıştı. Türkiye, aylardır Öcalan'ın yazacağı söylenen ve sürecin yol haritasını içermesi beklenen mektuba kilitlenmişti. Henüz IŞİD denilen terör örgütü yoktu. Suriye bölünmemişti. Musul ve Kerkük, Türkiye'nin kırmızı çizgileri olmaya devam ediyordu. Beklenen mektup, Nevruz Bayramı'nda, Diyarbakır'da, miting meydanında okundu. İşte o mektubun analizi. Hem mektubu hem yazdıklarımı defalarca okudum. Açılımın içeriğini görmek isteyen gözler için her şey ortada. Aydınlık Gazetesi röportajı. Öcalan'ın mektubu barışın değil, Orta Doğu'da savaşın habercisi. Soru. Öcalan'ın mektubu gerçekten barış mektubu mu? Metin Feyzoğlu. Öcalan'ın mektubu barışın değil, savaşın habercisi. Hatta bir savaş manifestosu. Mektuptaki süslü cümleleri öne çıkaranlar asıl önemli mesajı toplumdan saklamak istiyorlar. Oysa her şey ortada. Satır arasında bile değil, göz önünde. Dilerseniz tek tek konuşabiliriz. Soru. Elbette. Yalnız ondan önce sormak istiyorum. Bu mektup veya sizin deyiminizle manifesto gerçekten gösterilmek istendiği kadar önemli mi? Metin Feyzoğlu. Bu mektup cezaevinden yazılmış. Sıradan bir hükümlü mektubu değil kuşkusuz. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler ile PKK'nın vardığı temel bir muhatabı ifade ediyor. Yazan kişi PKK terör örgütünün başı Öcalan olarak takdim ediliyor. Ancak yazım sürecine baktığımızda mektubun tek kişinin ürünü olmadığı açıkça anlaşılıyor. Mektup başta inkar edilen, sonra kabul edilmek zorunda kalınan bir müzakere sürecinin sonunda kaleme alınmış durumda. Müzakere sürecinde Öcalan'ın PKK'nın üzerinde etkisinin ne olduğu konusunda her türlü şüphenin giderilmesi için kısa süre önce Türkiye'de açlık grevlerinin başlatıldığını ve bunlara Öcalan'ın talimatıyla son verilmesinin sağlandığını da hatırlayalım. Mektubun açıklanmasına ilişkin zamanlamanın da yine birlikte planlandığı ortada. Hemen arkasından gelen İsrail'in içi boş özrü de aynı planlamanın parçası. Böylece milli duyguları zedelenen toplumun moralinin düzeltilmesi, siyasi iktidarın atılan bu adımdan zarar görmemesi amaçlanıyor. Mektubu analiz ettiğinizde Büyük Orta Doğu veya genişletilmiş Orta Doğu projesiyle Türkiye'nin dış politikasına hakim kılınmış yeni Osmanlıcılık hareketiyle birebir örtüştüğünü görüyorsunuz. Dolayısıyla mektup veya manifesto adı altında ismi yazan şahsın düşüncelerini değil, Türkiye'yi ve Orta Doğu'yu yeniden şekillendirmeye soyunan emperyal güçlerin ve onlara ülke içinden destek verenlerin hayata geçirilmeye başlanmış projelerini yansıtıyor. İşte bu sebeple son derece önemli. 12. ayrımın sonu, sayfa 139.